kardeşlerime de esenlik olsun. Dünyada evet sıkıntılarınız olacak dedi Rab ama korkmayın ben dünyayı yendim demişti. Evet öyle böyle hepimiz bu dünyada aslında sürgünüz. Bunu biliyoruz. Burası bu haliyle bizim ana vatanımız değil. Ancak biz bir vaadin çocuklarıyız, onu da unutmayalım. O vaadde İsa Mesih'in vaadidir. Ve biz o vaadin peşindeyiz, bekliyoruz gerçek vatanımızı, yani İsa Mesih'le ve bütün kardeşlerimizle bir arada dostluk ve barış içinde yaşayacağımız o günlerin vaadine inandık, kabul ettik. Bunun için buradayız hepimiz. Bunun için dua ediyoruz. Ne diyoruz? Egemenliğin gelsin gökte olduğu gibi yeryüzünde de senin istediğin olsun diyoruz. Çünkü bu dünyada henüz Rabbin egemenliği kurulmuş değil. Zaten kurulmuş olsa dünya bu halde olmazdı. O zaman kimdir egemen olan ve dünyayı bu hale sokan kimdir dersek kim olduğunu kutsal yazılardan biliyoruz. İsa onu kendisini tutuklamaya gelen kalabalığın içinde görmüştü ve tanımıştı. Çünkü o varlık aynı zamanda onu tapınağın tepesine çıkartan ve dünyanın bütün zenginliğini vaat eden varlıktı. Bunu yaptı çünkü dünyanın hakimiydi. Ama bu hakimiyet sonsuza kadar sürmeyecektir. Çünkü Mesih onun hakimiyetini, egemenliğini sonlandırmak üzere geldi. Ve bizim ruhlarımızdaki egemenliğini bitirdi gerçekten. Ve bir gün gelecek dünya üzerindeki hakimiyeti de bitecektir. Ve Mesih bunun için kendisini izleyecek bazı kişileri topladı ve bunlara geçen hafta gördüğümüz gibi bazı uyarılarda bulundu. Ne dedi? Bu dünya rahat olmayacak. Önceliklerini değiştirmelisin, geçmişini geride bırakmalısın ve yoldaysan dönüp arkada bakmayacaksın. Evet, çünkü Mesih göklerdeki o ayrıcalıklı konumunu bırakıp aramıza geldi. Yani söz beden alıp aramıza geldi. Ve kral olarak değil, marangoz Yusuf'un oğlu olarak geldi. Yani zor olanı seçti. Ve kendi kimliğini bir kenara bırakıp bizim esenliğimiz için kendisini feda etti. Ve bu sırada da kimseyi yargılamadı. Çünkü bu gelişindeki amaç yargılamak değildi. Yalnızca duyurmak ve uyarmak için geldi. Şimdi yasayı bilmemek mazeret değildir. Bunu bilirsiniz herhalde. Bir otoyola çıkıp 180 ile giderken yakalanırsanız ben buradaki hız sınırını bilmiyordum diyebilirsiniz ve gerçekten bilmiyorsunuzdur ama bu geçerli değildir. Eğer yasayı çiğnediyseniz bundan sorumlusunuz. Ama Mesih böyle yapmadı. Mesih önce geldi ve iki gelişinden ilkinde dedi ki işte kurtuluş benim. Benim adımla kurtulacaksın. Beni izlersen kurtulacaksın. Bunu duyurdu. Ve ikinci gelişi farklı olacaktır. Ama biz şimdi Mesih'in ilk gelişinde bize söylediklerini biliyoruz ve onlar üzerine konuşacağız. Geçen hafta 9. bölümü tamamlarken evet kendisini izleyeceklere bunu tarif etti. Şimdi 10. bölümden Luka 10. bölümden serimize devam edelim. Bu olaylardan sonra Rab 70 kişiyi daha görevlendirdi. Bunları ikişer ikişer kendisinin gideceği her kente, her yere kendi önünden gönderdi. Onlara ürün bol ama işçi az dedi. Bu nedenle ürünün sahibi Rabbe yalvarın, ürününü kaldıracak kişiler göndersin. Haydi gidin, işte sizi kuzular gibi kurtların arasına gönderiyorum. Evet, İsa Mesih birilerini gönderdi ve gerçekten de kurtların arasındaki kuzular gibi gönderdi. Çünkü dünya acımasızdır, dünya kötüdür ve insanların ruhu kötülüğe batmıştır. Ve bu kötülüğün içinde İsa Mesih'e inananlar kuzular gibidir. Ve evet, kendisi de bir kuzu olarak geldi çünkü. Kurbanlık bir kuzu olarak kendisini feda etti. Ve baba beni gönderdiği gibi ben de sizi gönderiyorum dedi. Ve kurtuluş için bize kendi kimliğini verdi. Ve onun gibi kurtların arasına gideceğiz. Peki ne götüreceğiz? İsa bize götürürken ne verdi? Neyi götürmemiz gerekiyor? Taşıyacağımız şey sözdür. İsa Mesih'in sözü, yani kurtuluş müjdesidir. Çünkü Rab oğlunu gönderdi ve böylece kutsal yazılara göre söz beden aldı. Söz Tanrı idi ve şimdi bu söz bize verildi. İman dediğimiz şey de bu söze uymak ve onu iletmekten başka hiçbir şey de değildir. Çünkü biz bu sözü aldık. Bize düşen onu taşımaktır. Yani biz imanlılar aslında sözün, yani Rabbin kurtuluş müjdesinin taşıyıcılarıyız. Çünkü beden alıp aramızda yaşayan İsa Mesih izleyicilerine, yani bizlere bu görevi dinlediğiniz ayetlerde verdi. Ve kendisinin başlattığı görevin bizler aracılığıyla yürütülmesini istedi. Çünkü hiç kimse mahvolmasın istedi. Bunun şartı da ona iman etmek olduğuna göre bundan habersiz olanları uyarmalıyız. İşte ürün, yani kurtuluş bekleyen çoktur ama işçi azdır derken bunu kastetti. Çünkü dışarıda çok büyük bir kalabalık var ve bunlar Mesih'ten, onun kurtuluş müjdesinden habersizler. Gerçekten. Ve biz de, özellikle bizim durumumuzda, çok çok az olduğumuzu biliyoruz. Ama bundan yılgınlık duymuyoruz. Hamdolsun iletişimin hızlı olduğu, kolay olduğu bir çağda yaşıyoruz ve bu şekilde bize verilen görevi yapmaya çalışıyoruz. İsa'nın 70'leri gönderdiği gibi. 70'ler şunu bildirmeliydi: kurtuluş var ve gerçektir. Ben bu kurtuluşun müjdesine şahidim ve onu sana getiriyorum. Çünkü mahvolmanı istemiyorum. İşte bu bir Hristiyanın en önemli görevidir kardeşler. İman kaçıp dağlarda tek başına saklanmak değildir. Kendine acı çektirmek nedensiz yere değildir. Ama en görkemli papaz elbisesini giyip televizyonlarda hava atmak da değildir. En büyük katedrali inşa etmek de değildir. Rabbin sözünü iletmektir. Bizlerin yapması gereken öncelikli şey bu. Bizler göksel Kudüs'ü ve en büyük katedrali ruhsal olarak kuruyoruz zaten. Şimdi görev dedik. Görev kelimesinin Batı dillerdeki karşılığı aslında misyondur. Ama bu kelime, misyon ve misyoner, bizim kültürümüzde oldukça bozulmuş ve anlamından sapmış olduğu için bu yüzden bunu kullanmıyoruz. Çünkü bu görevi yapmak için aldığımız görev İsa Mesih'in bize verdiği bir görevdir. Ama bu isim, kelime aslında saptırıldı ve bu yüzden bu şekilde kullanmıyoruz. Yalnızca bizler İsa Mesih'in izleyicileriyiz ve aldığımız kutsal görev de budur diyoruz. İşte Rabbin kuzuları 2000 yıldır kurtların arasında Rabbin müjdesini iletiyorlar. Ve İsa Mesih'in bu görev için o 12'lerin dışında ilk kez 70 kişiyi seçtiğini duyduk. Peki neden 70? Rakamlar önemlidir ve semboliktir. 70'in anlamı nedir? Şöyle bakalım, Mesih'e birisi soru sormuştu. Kardeşimi kaç kere affetmem gerekir? 7 kere mi dedi? Mesih dedi ki 70 kere 7 kez affetmelisin dedi. Yani sonsuzca affetmelisin dedi. Burada 70 sayısı bir anlamda artık sayılmaması gerekeni, yani sınırsızlığı, çeşitliliği ifade eder. Ve bazı metinlere de bu 72 olarak geçmiştir kişi. 72 millet dediğimizde de zaten ne kastetmek istediğimizi kolayca anlayabiliriz. Çünkü bununla dünyadaki bütün halklar, bütün milletleri, ulusları kastederiz. Bu insanlığın tamamıdır. Demek ki İsa Mesih öğrencilerini dünyanın bütün insanlarına gönderdi. Öyle ki müjdeyi duymayan, uyarılmayan kalmasın. Mesih yola tek başına çıkmıştı ama bize iki kişi olarak çalışmamızı önerdi. Böylece birbirimiz için tanıklıkta bulunabiliriz, birbirimizi tamamlarız, yardımcı oluruz. O zaman bizler iki kişi olarak bu işi yapmalıyız. Aynı şekilde 12'leri de biliyorsunuz böyle göndermişti. Ve şöyle dedi 4. ayette: Yanınıza ne kese ne torba ne de çarık alın. Yolda hiç kimseyle selamlaşmayın. Burası biraz garip. Kimseyle selamlaşmayın. Buraya döneceğiz ama şimdi torba ve çarık derken aslında kastettiği dünyasal ihtiyaçlarınız için çok ayrıntılı planlar yapmanıza gerek yok demek istiyor. Aslında bizler için bu doğru. Çünkü bizler dünyanın öbür ucuna gitmek zorunda değiliz. Yakın çevremizde müjdeyi yayabiliriz ve bu zaten çok büyük bir ihtiyaç var. Bu yüzden böyle kaygılara girmemize de gerek yok. Buradaki insanları bırakıp da Papua Yeni Gine'ye müjdelemeye gitmeye gerek yok. Büyük hazırlıklar yapmaya gerek yok. Aslında bana kalsa ben Kaliforniya'da Beverly Hills'te müjdeleme yapmayı tercih ederdim ama şimdilik buradayım. Bu şekilde devam ediyoruz. Ve Mesih de işte bunu söylüyor. Oralara gitmeyeceksiniz. Yakın çevrenizde ve buradan böyle adım adım uzaklaşarak yapın ve dünyasal kaygılara çok kapılmayın. Zamanınızı da boşa harcamayın. Çünkü kimseyle selamlaşmayın derken Mesih'in kastettiği aslında bu. Boş muhabbet tuzağına düşmeyin. Çünkü Mesih biliyor ki bizler bir konuyu anlatırken konudan sapar, nasılsın, ne haber, ne yapıyorsun derken boğulup gideriz. Bu da zaman kaybından başka bir şey değildir. Eğer Mesih'i anlatacaksak, Mesih'i anlatmalıyız. Muhabbet edeceksek bunun için buluşur, konuşuruz. Ama sözün içine başka şeyler katmayalım. Çünkü söz Rabbin sözüdür ve üzerimize bize verdiği emanettir. Başlangıçtan beri var olan sözdür. Geyik muhabbeti değil, kelamdır. Yani tanrısal yaratılışın özüdür. Kurtuluşun da anahtarıdır. İşte bu sözü taşırken nasıl davranacağız? 5. ayet: Hangi eve girerseniz önce bu eve esenlik olsun deyin. Orada esenlik sever biri varsa dilediğiniz esenlik onun üzerinde kalacak, yoksa size dönecektir. Girdiğiniz evde kalın, size ne verirlerse onu yiyip için, çünkü işçi ücretini hak eder. Evden eve taşınmayın. Yani ben burayı çok beğenmedim. Komşuda daha iyi şartlar olabilir, oraya geçeyim, burada takılmak istiyorum demeyin. Esenlik ve barışı ve huzuru taşıyorsunuz ve buradaki şartları çok fazla sorgulamayın. Fırsatta kollamayın daha iyi bir yere geçmek için. Aslında bu bizim de çok yabancısı olduğumuz bir şey değil. Misafir umduğunu değil, bulduğunu yer. Demek ki önünüze ne çıkarırlarsa onu yiyin. Çünkü bu hakkınızdır görmesi. Neden daha iyi değil şartlar demeyeceğiz. Ne bulduysak oraya geçeceğiz ve esenliğimizi onlara ileteceğiz. Eğer alırlarsa ne ala, almazlarsa bu yükümlülük bizden gitmiş olur. Şimdi aslında Mesih'in geldiği bölgede yani Orta Doğu'da insanların o zaman da çok iyi şartlarda yaşadığı bir yer değildi. Orta Doğu mesela benim için bile fazla kurak ve sıcak bir yer. Üstelik de insanların o günlerde Mesih zamanında yani daha da anlayışlı olduklarını, daha hoşgörülü olduklarını hiç sanmıyorum. Orası işgalci Roma ordusu için bile aslında sorunlu bir yerdi, sürgün yeriydi. Yerel halk ise özgürlüğünü kaybetmiş olduğu için fazladan hırçındı. Ve bu da onları içine kapanıp yozlaştırıyor, daha çok yobazlaştırıyor hatta daha çok sürtüşme nedeni oluyordu. Yani Mesih'in geldiği yer huzurlu, barışçı, güzel iklime sahip bir yer değildi ama oraya geldi. Belki Güney Fransa'ya gitse daha rahat edecekti ama hayır, Orta Doğu'ya geldi. Evet, yaşadığımız şartlar iyi değil ama bunun sebebi de Rab değil, Tanrı değil, Mesih de değil. Bunun sebebi biz insanlarız. Eğer yaşadığımız yerler güzel değilse, iyi değilse ve orada mutsuzluk ve kavga hakimse bunun sorumlusu bizlerdik. Hala insanlardır. O zaman insanların sebep olduğu, günahın sebep olduğu bu şartları aslında olgunlukla karşılamalıyız. Çünkü Mesih öyle yaptı. Ve 8. ayet. Bir kente girdiğinizde sizi kabul ederlerse önünüze konulanı yiyin. Tamam. Orada bulunan hastaları iyileştirin ve kendilerine Tanrı'nın egemenliği size yaklaştı deyin. Bunun için yetki aldık. Ama bir kente girdiğinizde sizi kabul etmezlerse o kentin caddelerine çıkın ve şöyle deyin. Kentinizden ayaklarımızda kalan tozu bile size karşı silkiyoruz. Yine de şunu bilin ki Tanrı'nın egemenliği yaklaştı. Yani Tanrı'yı kabul etmemekle Tanrı'nın yargısından kurtulmuş olmayacaklar. Ve onu inkar eden onun yargısını hak etmiş demektir. Bu artık bizim sorumluluğumuz olmaktan çıkar. Denilebilir ki Rab onların yüreğini doğrultamaz mı? Şimdi bu imanın önemli konularından biri. Rab bizlere özgür irade verdi ve bu da seçim hakkıyla seçtiklerimizden sorumlu olmayı getirir. Kötüyü seçtiğimizde bu iradeyi kullanırız. Rab'be döndüğümüzde de kullanıyoruz. Mesih'i yani sözü kabul etmek özgürlüğümüz olduğu gibi reddetmek özgürlüğümüz de vardır. Ve hatta en önemlisi de vaat edileni görmeden kabul etmektir. Çünkü imanın, inanmanın anlamı budur. Bunu şuna benzetebiliriz. Rab bizi neden bu şekilde bekliyor diye. Eğer evden kaçmak için her fırsatı kollayan bir çocuğunuz varsa ve artık sizle kalmak istemiyorsa, iki yolu var bunun. Bir tanesi kapıları kilitlersiniz, onu eve hapsedersiniz ve hiçbir özgürlüğü olmaz. Onu iradeniz altında tutarsınız ki böyle inanışlar da vardır. Ya da bırakırsınız gitsin. Rab de bizi işte Adem bahçesinden giydirip gönderdi. Ama bizi hiç unutmadı. Aynen eve dönen oğul benzetmesindeki gibi severek ve isteyerek ona dönmemizi, en doğrusunun onun egemenliğinde yaşamak olduğuna inanmamızı, bunu kabul etmemizi ister. Zorla değil, severek, inanarak ve isteyerek gelmemizi bekliyor. Çünkü bizler evet kaybolmuştuk, yolumuzu bulamayacak kadar kaybolmuşken o bize oğlunu gönderdi. İşte oğlun gelişi ve onun sözü iletişimi böyle başladı. Biz ileteceğiz, kabul edip etmemek de onların kendisine kalmıştır. Ve Rab de 12. ayette şunu söyler. Size şunu söyleyeyim, yargı günü o kentin hali Sodom kentinin halinden beter olacaktır. Zorla güzellik olmaz, zorla iman olmaz, Eğer Rabbi sizi aşağılıyor ve alay ediyor, kimseyle sürtüşmeyin diyor Rabbi. Ve bizler de Rab adına kimseye ceza vermeye çalışmayız. Rab kendi işini yapar ve bilir ve ona iman etmeyen de zaten yargılanmıştır. Günahta eğer ısrar eden varsa, günahtan vazgeçmeyecekse bunun bedeli ölmektir. Çünkü yaşam Tanrı'dadır. Kabul etmeyen yaşamı da reddetmiş olur. Onun yeri ölüler diyarıdır. İşte 16. ayette şöyle devam eder Rab. Sizi dinleyen beni dinlemiş olur. Sizi reddeden beni reddetmiş olur. Beni reddeden de beni göndereni reddetmiş olur. Çok açık. Bizler sözün taşıyıcısı olarak bir yere gitmişsek Rab İsa Mesih'i ve Baba Tanrı'yı temsil etmiş oluruz. Ve bizi reddeden de onları reddetmiş olacaktır. Ve böylece Mesih bize sözü taşımanın, üzerimizde sözü alıp onu götürmenin ve aktarmanın ne kadar değerli ve önemli olduğunu hatırlatır. Çünkü söz Tanrı'dadır, Tanrı'dandır. Bizler onu taşıyoruz ve o sözü ilettiğimizde bize yapılan davranış Rabbe yapılmış olacaktır. Şimdi kendisinde bu imanı hissedenler gittiler, dağıldılar. İşte 70'ler diye bahsettiklerimiz. Ve bunlar 17. ayetten 70'ler sevinç içinde geri döndüler. Ya Rab dediler, senin adını andığımızda cinler bile bize boyun eğiyor. İsa onlara şöyle dedi, şeytanın gökten yıldırım gibi düştüğünü gördüm. Ben size yılanları ve akrepleri ayak altında ezmek ve düşmanın bütün gücünü alt etmek için yetki verdim. Hiçbir şey size zarar vermeyecektir. Bununla birlikte ruhların size boyun eğmesine sevinmeyin. Adlarınızın gökte yazılmış olmasına sevinin. Yani üzerimize taşıdığımız söz gibi üzerimizde taşıdığımız yetki de Rab'dendir ve Rabbindir. Onun adı çok güçlüdür ve onun adını kullanarak yaptığımız şeyler de aslında bizim yaptığımız şeyler değil, Rabbin yarattığı harikalardır. Bu yüzden insanlara, kişilere bu konuda çok fazla önem vermemeliyiz. Ve kendi gücümüzle böyle şeylerde gördüysek bunları kendi gücümüz zannetmemeliyiz. Şu kadar insanı imana getirdim, cinleri çıkardım, şeytanları kovdum vesaire. Bunları Rabbin verdiği güç ve yetkiyle yaptığımızı hiç unutmamalıyız. Çünkü güç ondandır, onun gücüdür. Ölümün ve günahın gücüne karşı tek başımıza savaş verdiğimizi de hiç zannetmeyelim. O varlıklar Rabbin adını andığımızda bizden korkmuyorlar. Arkamızda duran Mesih'i görüyorlar ve ondan korkuyorlar. Yoksa kendi başımıza hiçbir şey yapamayız. Bunu da aklımızdan çıkarmayalım değerli kardeşler. Ve 21. ayet. O anda İsa Kutsal Ruh'un etkisiyle coşarak şöyle dedi. Baba, yerin ve göğün Rabbi, bu gerçekleri bilge ve akıllı kişilerden gizleyip küçük çocuklara açtığın için sana şükrederim. Evet baba, senin isteğin buydu. Güçlü ve akıllı kişiler kimler? Onlar kendi bilgisine güvenen, kendini çok fazla önemseyen, kendi imanı ve inancını mükemmel bir şekilde yaşadığını zanneden ve bu şekilde Rabbin merhametini hak ettiğini zanneden kişilerdir. Oysa çocuklar öyle değildir, bilirsiniz. Çocuklar saftır ve kendisine verileni alırlar ve bunun için minnettar olurlar. Bizim de olmamız gereken şey işte bu. Küçük çocuklar sizlersiniz, küçük çocuklar bizleriz. Bizler Rabbin önünde o küçücük çocuklardan da fazlası değiliz. Ama Rab yine de krallığını bizlerle paylaşmaya razı oldu. Çünkü onun çağrısına geldik, duyduk ve katıldık. Evet, o kendisine güvenenler, bilge ve akıllı kişiler, dünyanın bütün bilgisine sahip olabilir, dehşet verici silahlar üretebilir, bütün servetlerin sahibi olabilir, emirleri altında ordular olabilir. Ama Rabbi tanımıyorlarsa ölecekler. Ve ne denildi? Kefende cep yok, buradan hiçbir şey götüremezsin. İmanlar için. Ve o da sözle gelir. Eğer sözü almışsan ölüm seni yenemez. Çünkü adın işte o yaşam defterine yazılmıştır. Babam her şeyi bana teslim etti. Oğlun kim olduğunu babadan başka kimse bilmez. Babanın kim olduğunda oğuldan ve oğlun onu tanıtmak istediği kişilerden başkası bilmez. Yani Tanrı'nın kimliğini aslında ne olduğunu sizlerden başkası bilmez diyor. Ve devam ediyor. Sonra öğrencilere dönüp özel olarak şöyle dedi. Sizin gördüklerinizi gören gözlere ne mutlu. Size şunu söyleyeyim. Nice peygamberler, nice krallar sizin gördüklerinizi görmek istediler ama göremediler. Sizin işittiklerinizi işitmek istediler ama işitemediler. Amin. Hamdolsun. Rab biz küçük çocuklarına müjdeyi verdi, egemenliğini paylaşmaya razı oldu ve sözünü, kimliğini bizlere verdi ve onu tanımak ayrıcalığına kavuşturdu. Hamdolsun. Şimdi bugün kardeşimin söylediği gibi 14 Şubat Sevgililer Günü. Aslında bugün bence tüketimi arttırmak için böyle günler uydurulur. Anneler Günü ilk kez çıktığında Amerika'da birisi şöyle demiş. Bunun arkasında Babalar Günü gelecektir demiş ki geldi. Sonra dayılar, amcalar, yeğenler günü de gelir dedi. Sanırım belki de geldi haberimiz yok. Ama biz Rabbe duyduğumuz sevgiyi her şeyin önüne alıp ona bakıyoruz ve tüketimi değil Rabbin verdiğini özümsemeyi istiyoruz. Çünkü Rab bizleri karşılıksız olarak sevdi. Bu sevgi karşılıksızdır çünkü biz Rabbe bir şey veremedik. Verecek bir şeyimiz de yoktu. Ama sevgimiz hariç onu verebilirdik. Ve onu veriyoruz Rabbe. Şimdi bu İsa zamanında bir örnek var devam ayetlerinde. 38. ayetten devam ediyorum. İsa öğrencileriyle birlikte yola devam edip bir köye girdi. Marta adında bir kadın İsa'yı evinde konuk etti. O sırada Marta'nın Meryem adındaki kız kardeşi Rabbin ayakları dibine oturmuş onun konuşmasını dinliyordu. Marta ise işlerinin çokluğundan ötürü telaş içindeydi. İsa'nın yanına gelerek, Ya Rab dedi, kardeşimin beni hizmet işlerinde yalnız bırakmasına aldırmıyor musun? Ona söyle de bana yardım etsin. Şimdi bu kız kardeşlerin evrensel sorunudur sanırım. Ev işini yapan aslında kimse der ki, her işi ben mi yapacağım, biraz da o yapsın. Marta bunu düşünüyordu. Ama Meryem ona bir şey hizmet etmek yerine oturup sözünü dinliyordu ki bakalım Mesih ne dedi? Rab ona şu karşılığı verdi. Marta, Marta sen çok şey için kaygılanıp telaşlanıyorsun. Oysa gerekli olan tek bir şey vardır. Meryem iyi olanı seçti ve bu kendisinden alınmayacak. Çünkü Rabbin sözünü dinlemek için onun ayaklarının dibine oturmuştu Meryem. Rab de zaten kendisini tanıtmak için dünyaya geldi, anlatmak için geldi. Hizmet edilmek değil, hizmet etmek için geldi. Ve bizlerden beklediği tek şey sevgimizdir, ilgimizdir, inancımızdır. Rabbe en büyük hizmet işte onun sözünü almakla olur ve iletmekle olur. Herhalde İsa Mesih'e de hizmet etmek evet benzersiz bir deneyim olabilir. Marta'ya da hak veriyoruz. Ama böyle şeylerle uğraşıp da Sözü eğer yeterince alamamışsak veya alamıyorsak o zaman bir sorun var demektir. Bu şuna benzer belki eski örneğinden. Yani en büyük katedrali inşa edeceğim 500 metre yüksekliğinde olacak değil. İsa'nın sözünü al ve onu götür. İşte Meryem burada İsa Mesih'in ayaklarının dibinde bunu yapmaya çalışıyordu. Çünkü İsa Mesih'in sözü iletildikçe çoğalır, çoğaldıkça bereket artar. Bunu hatırlayalım. 5 ekmek ve 2 balık vardı biliyorsunuz. Ve bu paylaşırsak biter dediler. Hayır dedi Mesih, siz dağıtın. Ve dağıttıkça çoğaldı, çoğaldı, arttı, taştı. Herkese verildi. İşte Rabbin sözü ve onun müjdesi de budur. Paylaştıkça eksilmez, çoğalır, artar. O zaman önemli olan nedir? Rabbin sözünü alalım ve götürelim ki çoğalsın. Balık ekmek gibi insanları ruhta beslesin ve son gün geldiğinde kimse karanlıkta kalmasın, açıklıkta kalmasın ve iblise, kurtlara yem olmasın. O zaman kardeşler, amin diyelim. Bizim sevgimiz bugün için değil, her gün, her gün için. Çünkü biz burada olmayı ve kardeşlerimizle birlikte tapınmayı, Rabbi övmeyi çok seviyoruz. Ve onun sevgisi bizlerdedir. Kimse kendisini yalnız ve umutsuz hissetmesin lütfen. Çünkü Mesih dedi, dünya yendim dedi, siz de yeneceksiniz. Sıkıntı olur ama merak etmeyin. Çünkü sonlu bir acı sonsuz bir acıdan iyidir. Ve biz sonsuz acıdan kurtulmuş Rabbin şanslı çocuklarıyız. O zaman Rabbe dua edeceğiz ve birbirimizi de sevmeye devam edeceğiz. Bizden beklenen tek şey bu. Teşekkürler kardeşler. İyi haftalar.